Sendromu'nun yeni bölümünden herkese merhaba. Bir hafta ara vermiştim podcast'e. Biraz yoğunluktan, biraz da keyifsizlikten doğrusu. Biraz dinlendim, birikmiş işlerimi yaptım. Ramazan'ın son günlerinde arkadaşlarımla buluştum, sevdiklerimi gördüm. Bir bakıma recharge oldum. Biraz eksikliğini de hissettim aslında bir hafta bölüm yapmamış olmanın. O kayıt ve editleme ve defalarca dinleme stresinin yokluğu anlaşılıyormuş. Bu şarj olma çalışmaları kapsamında bir akşam da kendi kendimi dışarı çıkardım, sinemaya götürdüm. Merak ettiğim ve sinema ekranında izlemek istediğim bir film vardı. Bu hafta ondan yola çıkarak bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Filmin ismi Everything Everywhere All At Once, yani her şey her yerde aynı anda. Bu bölümde filmin bazı yerlerinde detaya girebilirim. Bu filmi izlemeye niyeti olan ve spoilerdan etkilenenler varsa, filmleri hakkında hiçbir şey bilmeden izlemeyi tercih edenler varsa bu bölümü atlayıp izledikten sonra dönsünler. Müzikten sonra başlıyorum bakın, uyarmadı demeyin. Film eşit olmayan 3 parçaya bölünmüş. Her şey, her yerde ve aynı anda olarak. Filmin ilk parçası olan her şey bir çamaşırhanenin üst katında sıkışık bir evde yaşayan Çin asıllı Evelyn ve eşi Raymond'ın vergi denetimi, ekonomik darlık, asi ergen kızları ve memnuniyetsiz babaları gibi nedenlerle hiç zaman ayıramadıkları evliliklerinin çatırdadığını göstererek başlıyor. Hatta Raymond, karısının dikkatini çekebilmek için son çare olarak boşanma davası açmaya bile karar vermiş.
What?
Denetimle ilgili belgeleri sunmak için gittikleri vergi dairesinde kısa bir süreliğine Raymond kendisinin paralel bir evrendeki versiyonu tarafından ele geçiriliyor ve Evelyn'i diğer evrenler hakkında konuşmak üzere boyutlar arası bir iletişim odasına çağırıyor. Buraya gidebilmek için ayakkabılarını ters giyip odada bulunduğunu hayal etmesi gerektiğini söylüyor ve bir kağıdı not alıp Evelyn'in eline tutuşturuyor. Sonra hızla kendi kocası geri geliyor ve vergi memurlarıyla randevularına yetişiyorlar. Randevu sırasında söylenenleri asla odaklanamayan Evelyn pek de inanmadığı halde talimatları uygulayıp diğer evrenden gelen Raymond'la tekrar görüşmeye karar veriyor ve beklemediği şekilde kendini bu iletişim odasında buluyor. Burada Raymond ona doğduğundan beri yaptığı her anlamlı seçimin paralel bir evren ve başka bir Evelyn yarattığını, hepsinin ayrı hayatlar yaşadığını anlatıyor. Ayrıca kendisinin Alfa evreninden geldiğini ve Alfa Evelyn'in zamanında bu evrendeki insanların öncüsü olduğunu, paralel sıçramayı keşfedip başarıyla gerçekleştirdiğini ve diğer versiyonlarının bazı yeteneklerine erişip kullanabildiğini anlatıyor. Evelyn tabii ki bunu çok gülünç buluyor. Bu evrende hayatta hiçbir arzusunun peşinden gitmemiş, babasının hiçbir beklentisini yerine getirememiş, potansiyelinin altında ve oldukça bunaltıcı bir hayat yaşayan biri o. Evrenden evrene sıçrayıp kendisinin full potansiyeline ulaşmış versiyonlarından beceriler ödünç aldığına pek de inanamıyor. Arkasından Alpha Raymond bu çoklu evrenlerin Jobu Tupac'e adında biri yüzünden yok olma tehlikesinde olduğunu ve kesinlikle durdurulması gerektiğini, bunu da sadece doğru Evelyn'in yapabileceğini söylüyor. Film ilk yarım saatte atmosferini kuruyor aslında. Hikayenin özüyle çok alakası olmayan ön bilgilerle dolu diyebilirim. Ama ilk dakikasından itibaren tam bir görsel başyapıt. Kurduğu evrenlerse tam olarak benim rüyaların saçmalık seviyesi denecek cinsten. Hepsini de en ince detaylarıyla seyirciye sunuyor. Bu yönlerinin parlatılması bakımından film ilk başta bir multiverse bilim kurgu filmi gibi dursa da esas anlatmak istediği şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Bu gözle bakanlar biraz sinirlenmiş hatta. Interstellar ya da Space Odyssey gibi filmlerdeki kadar bilimsel bir altyapı verilmediği için yerden yere vurmuşlar. Filmin bunlarla hiç işi yok bence. Multiverse metaforunu tamamen hayatta yaptığımız farklı seçimler bizi nerelere götürebilirdi diye göstermek için kullandıklarını düşünüyorum. Alpha Raymond'ın bahsettiği Jobu Tupaki'nin Alpha evrendeki Evelyn ile kızları olan Joy olduğu ortaya çıkıyor. Alpha Evelyn'in kızının sınırlarını aşması için zorlaması sonucunda Joy, tüm evrenler arası sıçramaları aşarak her alternatif evreni aynı anda deneyimleme ve her olası gücü elde etme yeteneğine kavuşuyor. Aynı zamanda maddeyi de kontrol edip her şeyi birbirine dönüştürebiliyor. Bu sırada her şeyin parçacıklardan oluştuğunu ve aslında özünde apayrı olduklarına dair bir repliği vardı Joy'un. Bana pek de anlamsız gelmiyor bu, çünkü madde olan her şeyin belli atom ve boşlukların farklı oranda bir arada tutunmasıyla oluştuğunu düşünürseniz her şey hemen hemen aynı şeydir. İnsanlar ölür, toprağa karışır, bitkilere element olur, böceklere yem olur. Sonra bitkileri ve topraktan beslenen hayvanları başka insanlar yer ve onların yapı taşlarına dönüşür. Biraz rahatsız edici değil mi? Farklı bir ülkeden dönerken de hep oranın atomlarının birazını kendimle beraber getirdiğimi düşünürüm. Yediğim yiyecekler, içtiğim su, soluduğum hava. Çoğu 24 saat içinde atılsa da bir kısmı hücrelerimin içinde gerekli yerlerde kullanılıyordur eminim. Tabii vücuttaki çoğu hücrenin belli bir ömrü var. Zamanla bu hücreler ölüp yerine Türkiye'de beslenmişler geçiyordur, nöronlar hariç. Acaba bir seyahatten dönünce oranın etkisinin geçme süresinin bu atomların vücudumdan atılma süresiyle paralelliği var mıdır? Çok dağıldım konudan, biraz düşünce akışıma şahit oldunuz burada. Ne diyordum? Joy, alfa evrenin zorlamasıyla tüm insani potansiyelleri aşıp her şeyi aynı anda deneyimleyip evrenler arasında sokak değiştirir gibi gezebilir hale geliyor ve bunun sonucunda aşırı mutsuz oluyor. Çünkü her yerde olabildiği için aslında hiçbir yerde. Her evreni 3-5 saniye kadar deneyimleyip odaklanabiliyor ve hiçbirindeki hayatı onu tatmin etmiyor. Bu yüzden de kendisini üzen her şeyi bir çöreğin üzerine koyduğunu ve ortaya her şeyi yutabilecek bir karanlık çıktığını anlatıyor bir yerde. Evelyn'in kendi hayatında yapmadığı, yapamadığı her şeyi kızı Joy'dan beklemesi, yerine getirmediği için ona karşı pasif agresif bir duruşu olması, kızının duygularını hiç duymak istememesi, Joy'u annesine ve dünyaya karşı müthiş bir öfkeyle doldurup her şeyin yok olmasını, hayatının bitmesini istemesine neden oluyor. Evelyn kızının onun olamadığı her şeyin olmasını isterken, Joy annesinin olmasını istediği her şeyin zıttını olmuş. Okula devam etmemiş, dövme yaptırmış, başka bir kızla romantik bir ilişki içinde ve geleceğe dair hiçbir planı yok. Bu saydıklarım herhangi bir ebeveyni üzebilir ama Asya kültüründe anne babanızın gözüne bıçak saplamakla aynı şey diyebilirim. Eminim çoğunuz yabancı yapımlarda Asyalı, aşırı akademik hırsı olan çocuklarına sürekli not ve başarı konusunda baskı yapıp hiçbir şekilde tatmin olmayan ebeveyn stereotipiyle karşılaşmıştır. Evelyn'in babası da ondan farksız değil aslında. Zamanında Evelyn Wayman'da aşık olup babasının sözünü dinlemek yerine onun Amerika hayallerinin peşine düşmek için Çin'den ayrıldığında babası onu reddetmiş ve çok uzun yıllar görüşmemişler. Görüştüklerinde de her fırsatta kızına bir hayal kırıklığı olduğunu, onun sözünü dinlemediği için sefil bir hayat yaşadığını, kocasının acınası ve ezik olduğunu hatırlatıyor. Bu bağlamda aslında Evelyn'in kendi travmasını kızına aktardığını söyleyebiliriz. Tüm bu kaosun, kargaşanın, hırsın ve tahammülsüzlüğün bir yanında Wayman duruyor. Şefkatli, optimist, arabulucu, kibar, nazik, asla bağırmaz, ailesini bir arada tutmak için her şeyi yapar. Sağa sola küçük maket gözler yapıştırır, müşteriye her zaman haklı olduğunu hissettirir, insanları dinler ve önemser. Ama bu yönleri onu tuttuğunu koparan güçlü alfa olmaktan alıkoyduğu için Evelyn ona içten içe hiçbir zaman saygı duymuyor. Alternatif evrenleri ziyaret ettiğinde ondan ayrı olduğu her evrende başka bir tutkusunu gerçekleştirmiş olduğunu görüyor. Birinde kung fu ustası olmuş, birinde Hollywood yıldızı, birinde dünyaca ünlü bir restoranda baş aşçı. Zaman zaman Jabu Tupaki ve minyonlarıyla dövüşmek üzere güç toplamak için sıçrama yaptığı bu alternatif versiyonlarının her birinde Wayman'sız ve görünüşe göre harika olduğunu gördükçe yanındaki Wayman ona iyice sümsük geliyor. Sıçramaların birinden döndüğünde şöyle diyor hatta. Sensiz hayatımın nasıl olduğunu gördüm. Keşke sen de görebilseydin. O kadar güzeldi ki. Bu cümlelerin Wayman'ı ne kadar yaraladığını söylemeye gerek yok tabii. Filmin sonlarına doğru Evelyn'in film yıldızı olduğu evrende Wayman'la karşılaşıp konuştuğu bir sahne var. Burada Wayman zengin ama yalnız bir iş adamı. Evelyn'e bana dünyanın acımasız olduğunu ve daireler içinde dönüp durduğumuzu söylüyorsun. Böyle düşündüğünü biliyorum. Bu dünyada senin yaşadığın gün kadar ben de yaşadım. Olayların güzel tarafını görmeye çalıştığımda naiflik etmiyorum. Bu stratejik ve gerekli bir bakış açısı. Bu sayede her şeyin altından kalkmayı öğrendim. Kendini savaşçı biri olarak gördüğünü biliyorum. Ama biliyor musun, ben de kendimi savaşçı olarak görüyorum. Bu da benim baş etme şeklim, diyor. Bunun üzerine çok uzunca düşünülebilecek bir diyalog olduğunu düşünüyorum. Jabu Tupaki yani Alpha Joy evren evren gezip hepsinde Evelyn'in peşine düşerken, bu arada önüne çıkan her şeyi ve herkesi yok ederken seyirciye çok şeytani görünüyor. Bu istenmedik güç ve potansiyel onu her şeyin anlamsız olduğunu düşünen bir nihiliste dönüştürmüş. Annesinin istediği şeylerin tam zıttı olmaya uğraşırken kendi de olamamış. Ne istediğini, ne için yaşadığını bilmiyor halde buluyor kendini. Tüm bu kaosun ve alternatiflerin içinde anlamı bulamıyor. Filmin sonlarına doğru Joy ve Evelyn bir katarsis sahnesi yaşarken Joy, seni evren evren aramam seni öldürmek için değildi. Sadece benim gördüklerimi görüp hissettiklerimi hissedebilecek birini arıyordum, diyor. Bu bütün yakın ilişkilere uyarlanabilir sanırım. Eminim hangi anne babaya sorsak çocukları için her şeyin en iyisini istiyorlardır. Ama kendi istedikleri en iyisini. Oysa bir tarafın bu ilişkiden beklentisine baktığımızda sadece anlaşılmak ve duyulmak istiyor. Fikir birliği olmasa da sadece kendini anlatabilmek ve dinlendiğini hissetmek yetecek belki ona. Filmin ikinci yarısında Joy ve Evelyn'in beraber sıçradığı evrenlerden birinde ikisi de kayaya dönüşüyor. Güya burası henüz yaşamla bağdaşan fiziksel şartların oluşmadığı bir evrenmiş. Film boyunca anne kız arasındaki en güzel, en içten diyalog da burada gerçekleşiyor. Hareket ve ses olmadan, altyazılarla. Sırf bu sahne için bile izlenir diye düşünüyorum bu film. Sinemanın güzelliğini, zenginliğini tüm sadeliğiyle ekrana yansıtan bir sahne olmuş. Film yaklaşık 140 dakika ve baştan sona yüksek bir tempoyla devam ediyor. Göz kırparsanız bir şeyler kaçıracağınız filmlerden hani. Ve herhangi bir kategoriyle sınırlandırmak imkansız bence. Yönetmenlerin kasti olarak aksiyondan bilim kurguya, dramadan komediye, absürtten belgesel gerçekliğine zıpladığını düşünüyorum ama genel olarak kara komedi diyebiliriz. Bolca da absürtlük içeriyor ama. Farklı evrenlerden gelen insanların sıçrama yapması için aşırı anlamsız şeyler yapması gerekiyor. Böylece o evrenin düzenine aykırı şekilde bir kaos yaratıp o enerjiyle sıçrama yapabiliyorlar gibi anladım ben. Bu çerçevede biraz grafik ve cinsel içerikli denebilecek sahneler var. İzlerken de rahatsız edici gelebilir. Şimdi buna ne gerek vardı ya diyebilirsiniz. Ama sinema biraz da böyle bir şey sanırım. Paralel evren konusuna değinme biçimi benim hoşuma gitti açıkçası. Interstellar benzeri bir şeyi görmeyi bekleyerek gitmemiştim zaten. Kendim de günün önemli bir kısmında hayal kuran, şunu şöyle yapsaydım, bu ilgimin peşine düşseydi ne olurdu diye düşündüğüm için bu anlatı bende yansıma buldu diyebilirim. Community adlı dizinin 3. sezon 4. bölümünde de benzer bir anlatım vardı paralel evrenlerle ilgili. Üniversiteden bir arkadaş grubu bir parti sırasında masa oyunu oynarken pizza siparişleri geliyordu ve kimin teslim almaya gideceğine karar vermek için zar atıyorlardı. Her zar atıldığında çıkacak farklı sonuca göre bir alternatif gerçeklik oluşup bir dizi olaylar ve kazalar oluyordu. Dizi genel olarak eğlenceli. Üniversite draması seviyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Dizideki Troy karakterini canlandıran oyuncu daha sonra kariyerine rapçi olarak devam edip Childish Gambino adını aldı. This Is America şarkısını biliyor olabilirsiniz. Hikaye anlatım tarzı olarak hatırlattığı bir başka film de Scott Pilgrim vs. The World. Hikaye anlatım tarzı olarak anımsattığı bir başka film de Scott Pilgrim vs. The World. Bu bir çizgi romandan uyarlanmış bir film. Şehre yeni gelen Amerikalı kıza aşık olan Kanadalı Scott, eğer sevdiği kızla beraber olmak istiyorsa kendisinden önceki 7 eski erkek arkadaşı yenmek zorunda. Bu olayları video game tadında görselleştirmişler. Pek bir şey anlatmıyor ama görsel açıdan çok eğlenceliydi bence. Hem bir şeyler anlatan, biraz mesaj kaygısı olan hem de görselliğiyle kalbimde özel yer kazanan birkaç filmden de bahsetmek istiyorum. Birincisi The Fall. Bu filmi ancak rüyalar alemi diyerek anlatabilirim. O kadar özenli bir iş, o kadar büyük bir prodüksiyon ki 34 ülkede çekilmiş, aralarında Türkiye'miz de var. Ayasofya'da çekilmiş bir sahne var filmde. Bu kategorideki ikinci filmimiz Hero. Çin yapımı bir dövüş sanatları filmi. Ben temposunu biraz yavaş bulmuştum ama görselliğiyle aklıma kazınmış. Bir diğeri Alice in Wonderland, Johnny Depp'in oynadığı versiyonu. Yine bir Johnny Depp filmi olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası da kendi evrenini yaratma ve detaylandırma konusunda bence çok çok öne geçen bir film. Aklıma son gelen film Büyük Budapeşte Oteli. Bazı yönetmenlerin görsel bir imzası, belli bir renk kartelası vardır. Bu filmden sonra bir tane daha Wes Anderson filmi izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben tüm filmlerine hayran değilim açıkçası ama bu filmin de teknik ve sinematografik olarak çok öne çıktığını düşünüyorum. Toparlayayım artık. Bu hafta izlediğim her şey her yerde aynı anda filminin bana düşündürdüklerinden bahsettim. Aslında çok daha fazla şey var ama kendi düşüncelerimi size anlatmaktan çok üzerine düşünebilecek konseptleri paylaşmak istedim. Konuyla ilgili geri dönüşler yapmak isterseniz Instagram ve mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim filmleri açıklamaya yazacağım. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Umarım bu bir hafta arada dinleyenleri çok hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.